Fatih Sultan Mehmet Han devrinde memleketin her tarafında, her karış toprağında adalet, hak ve hukuk hakim durumdaydı. Kanun önünde bütün insanlar eşitti. Sanki adalet mülkün temelidir ifadesi onun için varid olmuştu.
Zenginle fakir, sultanla köylü aynı hakka sahipti. Gayrimüslimlerin haklarına ise onlar Vediatullah, yani devlete Allah tarafından emanet edilmiş, korunmaya muhtaç kimseler olarak kabul olunduklarından daha çok riayet edilirdi. Bu yüzden gayrimüslimleri hiç kimse incitmezdi.
Osmanlı'nın bu adaletini gören Hristiyanlar onlara adeta aşık oldular. Bilhassa Rumeli'deki fütuhatın süratle genişlemesinde bu dillere destan Osmanlı adaleti pek müessir olmuştur. O derecede ki İstanbul muhasara altındayken papalıktan yardım istenmesi teklifine karşı o devrin asillerinden Notaras'ın şöyle demiş olduğu tarihte pek meşhurdur.
İstanbul'da kardinal şapkası görmektense Türklerin sarığını görmeyi tercih ederim.
İşte bu yüce adalet anlayışı ve tatbikatı sebebiyle birçok rahibe Müslüman olup Osmanlı kadınları gibi tesettüre büründü. Zulüm içinde yaşayan Hristiyan halk, henüz fethedilmemiş yerlerde bir an önce huzur ve adalete kavuşmanın hasretiyle Osmanlılar lehine casusluk bile yaptılar. Osmanlılar da bir vefa borcu olarak kendilerine yardım edenleri unutmayıp en güzel şekilde mükafatlandırdılar. Onların gönüllerini hoş tuttular.
Fatih'in Bosna fethinden sonra çıkarttığı bir fermanında, devlet hudutları içinde gayrimüslim kadın ve kızların iffet ve namusu büyük bir hassasiyetle teminat altına alınıyordu.
Sakın ola Sırp kızları su almak için çeşme başlarına geldiklerinde askerlerim oralarda bulunmayalar.
Fatih bu fermanı ile hem askerlerini hem de teminatı altındaki Hristiyan tebaanın kızlarının iffetini muhafaza etmiş oluyordu. Birçok insan bu nezaket ve saygı karşısında kelime-i şehadet getirip Müslüman oldular.
Fatih'in devrine ait olmak üzere daha sonraları da öyle hadiseler cereyan etti ki, bunlar adalet tarihinde eşi emsali olmayan vakalardır. Bunlardan biri de şudur.
Fatih, İstanbul'un fethinden sonra vazifesini emrinin hilafına yapan bir Hristiyan mimarın kolunu kestirmişti. İstanbul Kadısı Hızır Bey, Fatih'in en yakın arkadaşı ve dostuydu. Kendisini İstanbul kadılığına da Fatih tayin etmişti.
Eli kesilen Hristiyan mimar, Kadı Hızır Bey'e gidip Fatih'i dava etti. Fatih'e hitap tarzı, Es-Sultan İbnü's-Sultan El-Gazi Ebu'l-Fet Muhammed Han'ı sani iken, Kadı Hızır Bey, tebaanın herhangi bir insanına kullanılan hitapla, ''Muradoğlu Mehmet, şu saatte mahkemeye gelin.'' celbini gönderdi.
Fatih, murafaa yani duruşma günü, mütevazı bir ferdi millet gibi alayişsiz bir surette mahkemeye gitti. Maznun sandalyesine oturdu, Hızır Bey yerini aldı ve muhakeme başladı.
Mahkemelerde hakim adalet tevzi ettiği için oturur, diğerleri ayağa kalkarak ayakta ifade verirdi. Hızır Bey, Fatih'i otururken görünce onu ikaz etti.
Suç murafası üzresin, ayağa kalk.
Bu ikaz üzerine Fatih, ifade için ayağa kalktı. Kadı Hızır Bey, muhakeme neticesinde Fatih'i suçlu, Hristiyan mimarı mazlum buldu. Kısas ayetini okudu ve Fatih'in kolunun aynı şekilde kesilmesine karar verdi.
Bütün dünyayı dize getiren cihan padişahı Fatih, kararı sükunet ve tevekkülle karşılıyordu.
Hüküm şer-i şerifindir.
Hristiyan mimar bu ulvi adalet sahnesinden fevkalade duygulanarak gözyaşları içinde ne diyeceğini, ne yapacağını şaşırmıştı.
Hakkımdan vazgeçiyor, diyet kabul ediyorum.
İş bu suretle tatlıya bağlandıktan sonra Fatih, Hızır Bey'in yanına geldi. Dedi ki,
"Benden değil de Allah'tan korktuğun için seni tebrik ederim."
Kadı Hızır Bey de oturduğu minderin altından bir topuz çıkardı ve hükümdara şu karşılığı verdi.
"Eğer verdiğim hükmü kabul etmeseydin, bununla seni yola getirecektim."
Fatih de buna cevaben kaftanının altında sakladığı kılıcı gösterdi.
"Sen de eğer adalet üzere hükmetmeseydin, bununla kafanı vuracaktım."
Ayrıca Fatih, şahsi malından Hristiyan mimara bir ev bağışladı. Bunun üzerine Hristiyan mimar o anda kelime-i şehadet getirdi ve ilave etti.
"Dünyada böyle bir adaletin eşi yoktur. Ben artık bu andan itibaren Müslümanım."
Fatih, adalete ve adaleti tevzi eden kadılara çok ehemmiyet verir, onların hakkı ve hukuku temfiz etmesi için kendilerine daima yardımcı olurdu. Bu husustaki şu misal çok ibretlidir.
Devrin ricalinden Davut Paşa, yaptığı bir haksızlıktan dolayı Edirne kadısına şikayet edilmişti. Kadı efendi, Davut Paşa'yı bu işten vazgeçmesi için önce ikaz etti. Ona alacağı cezayı bildirdi. Aralarında bir münakaşa çıktı. Bu münakaşada ileri giden Davut Paşa, Kadı Efendi'ye birkaç tokat attı. Bunu haber alan Fatih şöyle diyerek Davut Paşa'yı ağır şekilde cezalandırdı.
"Adaletin hizmetkarı olan kadıyı döven kimse dini tahkir etmiş ve harap etmiş olur."
Davut Paşa maddi ve manevi ızdırabından yataklara düştü. Nihayet tevbe edip pişman oldu. Allah'ın emirlerine bir daha karşı çıkmayacağına ve böyle bir kusur etmeyeceğine dair söz verdi. Bundan sonra Fatih'le aralarında yeniden yakınlık peyda olup vezirlik payesine kadar yükseldi. İkinci Bayezid zamanında ise vezir-i azam oldu.
Bütün bunlar Fatih'in ruhi olgunluğunu gösterdiği gibi halk idarecilerinin üslubu üzeredirler. Hadis-i şerifinde ifade edilmiş olan gerçek üzere milletinin de aynı liyakati gösterdiğine delalet eder. Onun devri bütünüyle İslam'ın emanete, insana, mahlukata bakış tarzının hassas, ince ve en mükemmel örneğidir. Nesline ve bütün insanlığa bir istikamet mirasıdır. Bugünün insanının da nice zamandır kaybetmiş olduğu ve bir türlü elde edemediği büyük bir haslettir.
Şimdi bize ne oldu ki o halden bu hale sürüklendik? Ruhi yapımız harabeye döndü.
Bir miras yedi hoyratlığının hazin akıbetine uğradık.
Bugünün hodgam, maddeye esir olan merhamet mahrumu insanına, acaba Fatih'in maddi ve manevi şahsiyeti ne mesaj vermektedir?
Özbenliğimizi kaybettik. Onu aramanın çırpınışları içinde bunalıyoruz.
Fatih'i rüyamızda görsek ve bize sorsa,
"Maddi ve manevi emanetimi ne yaptınız? İstanbul'dan sonra kızıl elma olan Roma'ya da ulaşabildiniz mi? Ayasofya'm ne alemde?"
Acaba utançtan aynaları çatlatacak olan bu muhasebe bizim yüzümüzü kızartır mı? Yoksa vurdum duymazlıkta berdevam mı oluruz? Herkes ayrı ayrı kendini yoklasın.
Hünkârın Ayasofya ile alakalı bedduasının hışmına mı uğradık? Onun vasiyetnamesindeki şu bedduayı hatırlamak, acaba bizi bir uyanış ve silkinişe kavuşturabilir mi?
Benim bu camimi camilikten çıkaranlar, Allah'ın, meleklerin ve bütün Müslümanların lanetine uğrasınlar. Onlar hiçbir zaman hafiflemeyen bir azap içinde bulunsunlar. Yüzlerine bakan ve kendilerine şefaat eden hiçbir kimse bulunmasın.
Bu bedduanın muhatabı, elbette sadece Ayasofya'yı camilikten çıkaranlar değildir. Elinde imkan olduğu halde, burasının cami olarak açılmasına yardımcı olmayanlar da bu bedduanın muhatabıdırlar. Şair, bugünkü hazin manzarayı ne içli olarak ifade eder.
Mahvoldu hayalim, bu nasıl korkulu rüya? Şaştım, neyi temsil ediyorsun Ayasofya?
Ne mutlu, nice yıllardır aslından koparılmış olan milletimizi tekrar ve yeniden Fatih'in izlerine avdet ettirme yolunda himmet ve gayret sarf etmenin azim ve dirayetine sahip olan genç mücahitlere.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın ömrü, muazzam ideallerin gerçekleştirilmesi yolunda büyük gayretlerle geçmiştir. O, bizzat katıldığı 25 harbin yanında, her türlü imar faaliyetlerinden ve ilmi gayretlerden de geri kalmamış, bu sahalarda da daima en zirveyi yakalamıştır.
Hususiyle İstanbul'un imarına ehemmiyet veren Fatih, saray, camiler, medreseler, imaretler, su kemerleri, çarşılar, vakıflarla hamamlardan başka, şehrin çeşitli yerlerinde 4000 dükkan yaptırarak vakfetmiştir. Büyük camilerin yanındaki medreseler haricinde 24 medrese, 12 han, 40 çeşme ve halkalı su tesisleriyle 2 gemi tersanesi ve kışla Fatih devri eserlerindendir. Fatih bunlara ilaveten Bursa'da 37, Edirne'de 28, diğer şehirlerde de 60 cami inşa ettirmiştir.
Onun en son seferi, kendisinin her zaman söylediği, "Nereye gittiğimi sakalımın bir kılı bile bilecek olsa onu koparıp atardım." ifadesi üzere herkesten gizliydi.
300 bin kişilik muhteşem bir ordu ile yola çıkmıştı. Ancak henüz yolun başındayken zehirlendi ve Gebze'de şehiden vefat eyledi. Daha evvel de 14 defa Venedikliler tarafından zehirlenmek istenmiş, fakat hepsi de bertaraf edilmişti.
En sonuncu zehirlenme ise takdir-i ilahi olarak fark edilemedi. Ve koca sultan, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine ilaveten, bir de şehadet rütbesine nail olarak şehiden Rabbine kavuştu.
Rahmetullahi aleyh.
Fatih'in vefatı, bütün İslam aleminde derin teessürlere sebep olurken, Hristiyan alemini son derece sevindirdi. Papa, bütün kilise çanlarını bir ay müddetle çaldırttı.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul fethiyle alakalı müjdesine nailiyete ilaveten, Roma'nın fethiyle alakalı müjde-i peygamberiye de nail olabilmek iştiyak ve arzusuyla dolu olan Fatih Sultan Mehmet Han'a ömrü kifayet etmediği için nasip olmadı.
Ancak nasıl ki hadis-i şerif muktezası olarak İstanbul'un fethi gerçekleştiyse, Roma'nın fethi de bir mucize-i peygamberi olarak müminlere müyesser olup muhakkak gerçekleşecektir. Bu fetih de diğerleri gibi sadece takdir edilmiş olan vaktini beklemektedir.
Eğer Fatih Sultan Mehmet Han çıkmış olduğu son seferini tamamlayabilseydi, Avrupa haritası o günden baştan başa değişecekti. Belki de İslam Avrupa'nın son noktasına kadar yayılacaktı.
Ya Rab, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olmuş, o büyük cihangir Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhundaki ulvi hasletlerden, hususiyle din gayretinden ve fetih hamlesinden, şu son asırlarda sahipsiz kalan nesline de bir nasip ihsan ve ikram eyleyip, onlar eliyle İslam'ı ve Müslümanları yeniden aziz eyle.
Amin.